Ayrım 8.
Sonra hepsini bütünlüklü bir bakışla kavramaktır. Bu işi acele bitirip başka bir işe koşarak yeni baştan başlamayı başkaları becerebilir mi bilmem ama kendi hesabıma benim elimden gelmez. Bir müzeyi yalnız bir kez dolaşırsanız ya da bir ülkeden turist olarak geçerseniz anıların birbirine karışması, zihninizde çizgilerin karma karışık, bulanık bir manzaradan başka bir şey kalmaması önlenemez. Benim anlayışıma göre yolculuk etmek, birkaç adım atıp durmak, aynı şeyin başka bir görünüşüne tekrar bakmak demektir. Çoğu kez gidip sağa sola oturmakla yüzlerce kilometre yol almaktan fazla şey görmüş olurum. Çağlayan çağlayan dolaşırsam, gördüğüm hep aynı çağlayandır. Ama kayadan kayaya gidersem, aynı çağlayan gözlerimin önünde her an başka bir anlam alır. Görülmüş bir şeye tekrar dönersem, üzerimde yeni görülen bir şeyden fazla etki yapar. Bütün sorun, değişik ve zengin bir yer seçmesini bilmektir. Şunu da söylemek gerekir ki, daha iyi görmesini öğrendiğimiz ölçüde, gelişigüzel bir manzara bize tükenmez bir zevk verir. Hem her taraftan aynı yıldızlı gök görünmez mi? Hançer dansı. Stoacıların nasıl bir ruh gücüne sahip olduklarını herkes bilir. Kin, kıskançlık, korku, umutsuzluk gibi duyguları inceliyor ve usta bir arabacının atları idare etmesi gibi onların dizginlerini sımsıkı ellerinde tutuyorlardı. Hoşuma giden ve çoğu kez işime yaramış olan yargılamalardan biri de geçmiş ve gelecek hakkındaki düşüncelerdir. Biz ancak duruma katlanmak zorundayız derler. Ne geçmiş ne de gelecek bize dert olabilir. Çünkü biri artık mevcut değildir. Öteki ise henüz mevcut değil. Ne kadar doğru. Durum ve gelecek ancak biz onları düşündüğümüz zaman var olurlar. Bunlar birer fikirdir, birer olgu değil. Biz üzüntülerimizi, kaygılarımızı yaratmak için az mı zahmete gireriz? Bir cambaz görmüştüm. Bir yığın hançeri üst üste koyarak korkunç bir ağaç oluşturuyor ve bunu alnının üstünde denge halinde tutuyordu. Biz de üzüntülerimizi, kaygılarımızı böyle ihtiyatsız bir sanatçı gibi birbiri üstüne yığarak taşırız. Bir dakika yerine bir saat taşırız. Bir saat yerine bir gün, 10 gün, aylarca, yıllarca taşırız. Bacağı ağrıyan biri dün de çok eskiden de ağrıdığını, yarın da ağrıyacağını düşünür. Bütün yaşamı için ağlar. Gerçi burada bilgelik fazla bir şey yapamaz. Çünkü insan isteğiyle şimdiki ağrıyı dindiremez. Ama bu yalnızca manevi bir acıysa, insan dünü ve yarını düşünmekten vazgeçtiği anda bir şeyi kalmaz. Uyuyacak yerde, yatağında kırılan ve korkunç intikamlar tasarlayan bu ihanet görmüş aşık, geçmişi ve geleceği düşünmese kederinden eser kalır mı? Bir başarısızlığın can evinden vurduğu şu hırslı adam, tekrar yaşadığı bir geçmiş ile yoktan var ettiği bir gelecekten başka nereden alıyor derdini? Böyle kendi kendilerine işkence edenlere demek isterim ki, bugünü düşün, önce dakikadan dakikaya devam eden hayatını düşün. Her dakika önceki dakikayı kovalıyor. Yaşadığına göre demek senin gibi yaşamak mümkünmüş. Ama gelecekten korkuyorum diyorsun. Bilmediğin bir şeyden söz ediyorsun. Olaylar hiçbir zaman beklediğimiz gibi çıkmaz. Bugünkü üzüntüne gelince çok güçlü olduğu için azalacağından emin olabilirsin. Her şey değişir. Her şey geçer. Bu düşünce az mı canımızı sıkmıştır? Ne olur bir kere de bizi teselli etsin. Konuşma sanatı. Bazen yolumuzun üstünde güneşte ısınan ve evine doğru sürüklenen kadit hale gelmiş bir insan görürüz. Bitkinliğin son haddine gelmiş bu bir ayağı çukurda insan, ilkin bize katlanılmaz bir dehşet duygusu verir. Bu insan artığı ne diye yaşar? Oysa hayatı seviyor hala. Baksanıza güneşte ısınıyor, ölmek istemiyor. Düşüncemiz için güç bir yol. Mantığımız çoğu kez bu noktada aksar, sarsılır, yolunu şaşırır. Bu tür bir manzaraya tanık olduktan sonra, ihtiyatlı ve çekingen sözlerle doğru yolu bulmaya çalıştığım sırada, gözlerinde cehennem alevleriyle şom ağzıyla tip tip titreyen bir dostu gördüm karşımda. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Bu dünya zaten kötülük dolu dedi. Sağlıklı olanlar bile hastalık ölüm korkusuyla titriyorlar. Olanca güçleriyle bunu düşünüyor, dehşet içinde yaşıyorlar. Şu hastalara bakın bir, ölümü istemeleri gerekmez mi? Ne münasebet tam tersine ondan bucak bucak kaçıyorlar. Çektikleri acılara bir de ölüm korkusu ekleniyor. Yaşam böyle bir yük haline gelmişken insan nasıl olur da ölümden korkar? Şaşılacak bir şey. Diyorsunuz ama görüyorsunuz ki insan hem acılardan hem de ölümden nefret edebiliyor. İşte hepimizin sonu böyle olacak. Söyledikleri ona gerçeğin ta kendisi gibi geliyordu. Ben de istesem onun inandığına inanabilirdim. Mutsuz olmak zor bir şey değildir. Güç olan mutlu olmaktır. Ama güçtür diye denemekten de kaçınacak değiliz ya. Tersine bütün güzel şeyler güç ele geçer demiş atalar. Sahte bir gerçeklik ışığıyla gözlerimi kamaştıran bu cehennemi şom ağızlıktan sakınmak için neden mi yok? Kaç kez kendi kendime çaresiz bir felakete uğradığımı söylemiş miyimdir? Hem de niçin? Kamaşmış ya da yorulmuş belki de bir buluttan gölgelenmiş, hadi bilemediniz, sıradan bir düşünceden, bir hırs ya da gurur hissi yüzünden kararmış bir çift kadın gözü için. Bu garip çılgınlığa hepimiz düşmüşüzdür. Bir yıl sonra anımsadıkça o halimize güleriz. Gözyaşları, yaklaşan hıçkırıklar, hazımsızlık, kalp ve karın ağrısı, şiddetli hareketler, kasların gereksiz kasılması mantığa karıştı mı, hislerimiz bizi aldatır. Saf olanlar her seferinde bu tuzağa yeniden düşerler. Ama biliyorum ki bu kötü ışık çok geçmeden söner, ben onu derhal söndüreceğim. Bu da elimdedir, fikir yürütmem yeter. Kendi sesimin üzerimdeki etkisini yeteri kadar bilirim. Onun için kendi kendimle bir trajedi aktörü gibi değil de sakin sakin konuşacağım. Hastalıkla ölümün sıradan ve doğal şeyler olduğunu da biliyorum. Buna karşı isyan etmek sahte ve insanlığa aykırı bir düşüncedir. Çünkü doğru ve insani bir düşünce insanlığın koşullarına ve dünyanın gidişine uyum sağlayabilmelidir. Öfkeyi besleyen ve öfkeyle beslenen bu yakınmalara gözü kapalı atılmamak için bu da yeterli bir nedendir. Şikayetler. Sizin için dilediğim tek şey, her şeyin kötüye doğru gittiği düşüncesine kendinizi kaptırmamanızdır. Bu para hırsı, bu zevk düşkünlüğü, bu görev tanımazlık, gençliğin bu küstahlığı, bu görülmemiş hırsızlık ve cinayetler, hırsların bu yüzsüzlüğü, kış ortasında bahar havası getiren şu münasebetsiz mevsim. İşte insanların dünyası kadar eski bir tekerleme. Bunlar yalnızca şunu ifade eder. Artık 20 yaşımın sağlam midesinden ve neşesinden eser kalmadı bende. İnsanın yalnızca duyduklarını ifade etmesinden ibaret kalsaydı bu ağızlara da katlanılırdı. Tıpkı hastaların kaderine katlandığımız gibi. Ama sözlerin ölçüsüz bir gücü vardır. Derdi artırır, genişletir, onu her şeyin üstünde bir manto gibi örter. Böylece sonuç neden haline gelir? Nasıl ki bir çocuk da kendi eliyle aslan ya da ayı kılığına soktuğu küçük arkadaşından müthiş korkabilirse. Bir adam doğuştan kederli olduğu için evini bir türbe gibi döşemeye kalkarsa elbette ki kederi artar. Çünkü etrafındaki her şey ona acı acı derdini anımsatır. Düşüncelerimiz için de bu böyledir. Canımız sıkkın olduğu için bütün insanları kapkara, dünyanın halini berbat görmeye başlarsak, bu düşüncemiz bizi ayrıca mutsuzluğa götürür. En zeki adam çoğu kez kendini en kolayca aldatandır. Çünkü o düşüncelerine mantıklı bir çeşni ve sıra vermesini bilir. Asıl kötüsü şu ki bu hastalık bulaşıcıdır. Fikir kolerası gibi bir şeydir. Öyle adamlar tanırım ki önlerinde memurların genellikle eskisinden daha namuslu ve daha çalışkan oldukları söylenemez. Tutkularının esiri olanlar o kadar doğal bir konuşma tarzına, öyle dokunaklı bir samimiyete sahiptirler ki karşı durmak mümkün değildir. Böylece sızlanmalar bir dogma gibi yerleşir ve çok geçmeden nezaket kuralları arasında yer alır. Dün bir döşeme işçisi laf arasında diyordu ki artık mevsimler de yolunu şaşırdı. Kış ortasında olduğumuza kim inanır? Yaz gibi bir şey, ne olduğu belli değil. Bunları bu yazın o bunaltıcı sıcaklarından sonra söylüyordu. Oysa o sıcakları da herkes gibi hissetmişti. Ama o döşemeciye gülenler, kendinize dikkat edin. Çünkü bütün olgular bu yılın yazı gibi hatırda kalmaz. Şu sonuca varıyorum ki neşenin nüfuz ve itibarı yoktur. Çünkü gençtir. Oysa keder bir tahta oturmuştur. Ona herkes saygı gösterir. Onun için kedere karşı koymak gerek. Yalnız neşe iyi bir şey olduğu için değil, gerçi bu da yeterli bir nedendir, ama asıl haksızlık etmemek için. Çünkü sürekli derin anlamlı, sürekli egemen olan keder bizi haksızlıklara yöneltir. Acımak. Hayatı karartan, dert aşılayan bir iyilik vardır. Adına pişmanlık derler. İnsanlığın başına bela kesilmiştir. Veremli sayılan zayıflamış bir adama hassas bir kadının nasıl hitap ettiğine hiç dikkat ettiniz mi? Gözlerindeki yaş, sesindeki titreyiş, söylenen sözler, her şey hayatından umut kalmadığını ona açıkça anımsatır. Ama o hiç kızmaz. Kendi hastalığı gibi başkalarının merhametine de katlanır. Sürekli böyle ola gelmiştir. Herkes onun kederine daha fazla keder katar. Herkes ona aynı şeyi tekrarlar. Ah, sizi bu halde gördüğüm için yüreğim sızlıyor doğrusu. Daha mantıklı insanlar vardır. Sözlerini kontrol altında tutarlar. Onlar da akıl verirler. Cesur olun, havalar düzelince bir şeyiniz kalmaz. Ama söyleyiş tarzı hiç de bu sözlerin umutlu havasına uygun değildir. Hep o insanı ağlatacak sızlanmadır. Zaten ne kadar saklamaya çalışsanız hasta farkına varır. kaçamaklı bir bakışı görür ve bu bakış ona bir sürü laftan fazla şey anlatır. Ne mi yapmalı? Kedere kapılmamalı. Umut kesmemeli. İnsanlara ancak kendi umutlarını verebilirsiniz. Doğaya güvenmeli, geleceği aydınlık görmeli, yaşamın üstün geleceğine inanmalı. Bu sanıldığından daha kolaydır. Çünkü doğaldır. Yaşayan her insan yaşamın üstün geleceğine inanır. İnanmasa hemen düşüp ölürdü. Yaşamın bu gücü size o zavallıyı çabucak unutturur. İşte ona bu yaşam gücünü aşılamalısınız. Gerçekten ona fazla acımamalısınız. Hissiz ve kalpsiz olun demiyorum. Ama neşeli bir dostluk gösterin. Başkalarında acıma duygusu uyandırmaktan kimse hoşlanmaz. Bir hasta, merhametli bir adamın neşesini söndürmediğini görürse, yüreği ferahlar, teselli bulur. Güven mükemmel bir ilaçtır. Din bizi zehirlemiş. İnsanların zaaflarını, acılarını gözetleyen papaz, bir vaaz vererek hastayı öbür dünyaya göndermek için fırsat kollar. Bu ölümcül konuşmalardan nefret ederim. Ölüm üzerine değil, hayat üzerine vaaz vermeli. Korku değil, umut dağıtmalı. İnsanlığın gerçek serveti olan neşeyi yaymalı. Büyük bilgelerin sırrıdır bu. Yarının ışığı da bu olacaktır. Tutkular kötü şeylerdir, kin kötü şeydir. Neşe, tutkuları da, kini de öldürür. Ama kederin asla soylu, güzel, yararlı bir şey olmadığını hele bir kabul edelim. Başkalarının dertleri. Ahlakçı, galiba La Rochefort, her zaman başkalarının dertlerine katlanacak kadar gücümüz vardır derken doğru bir söz söylemişti. Ama bu ancak yarı yarıya doğrudur. Asıl şunu da görmeliyiz. Her zaman kendi dertlerimize katlanacak kadar gücümüz vardır. Başka türlü de olmaz. Zorunluluk elini omuzumuza koydu mu ister istemez katlanmak zorundayız. Ya öleceğiz ya da elimizden geldiğince yaşayacağız. Çoğumuz ikincisini seçeriz. Yaşamın hayran olunacak bir gücü vardır. Örneğin su baskınına uğrayanlar bu belaya katlanırlar. Bağırıp çağırmaz kayığa binerler. Okullara ve başka genel yerlere yığılanlar ellerinden geldiğince barınır, seve seve yiyip uyurlar. Savaşa girmiş olanlar da aynı şeyleri anlatırlar. O zaman insanlar savaşta olduklarından değil, ayaklarının üşümesinden yakınırlar. Her şeyden önce ateş yakmaya ve ısınmaya bakarlar. Isındılar mı keyifleri yerine gelir. Hatta denebilir ki yaşam ne kadar güç koşullar içinde olursa insan zahmetlere o kadar kolaylıkla katlanır ve zevklerin tadını daha çok çıkarır. Çünkü olası belaları düşünüp kendine dert edecek vakti yoktur. Zorunluluk dizginleri ele almıştır. Robinson ancak evini yaptıktan sonra yurt özlemi çekmeye başlar. Yine aynı nedenle olmalı, zengin adam avlanmaktan hoşlanır. O zaman ancak ayağın ağrıması gibi yakın zevkler hatıra gelir. Eylem ve hareket her şeyi silip götürür. Bütün dikkatini güç bir iş başarmaya ayıran adam çok mutludur. Geçmişini ve geleceğini düşünen ise tam anlamıyla mutlu olamaz. İnsan olayların ağırlığını taşırken ya mutlu olur ya ölür. Ama kendi ağırlığını kaygı halinde taşırken her yol çetinleşir. Geçmiş ve gelecek yolumuz üstünde büyük engellerdir. Sözün kısası, kendimizi hiç düşünmemeliyiz. Asıl garibi, başkaları kendilerinden söz edince benim dikkatim üzerine çevrilir. Birlikte iş yapmak her zaman iyi bir şeydir. Sırf konuşmak, sızlanmak, şikayet etmek için birlikte oturup konuşmak ise dünyamızın büyük afetlerinden biridir. Üstelik insan yüzü son derece anlamlıdır. Olayların bana unuturduğu bir takım kederleri içimde uyandırmayı başarır. Biz ancak topluluk içinde başkalarıyla karşılaşmak yoluyla ağzımızla, gözlerimizle, kalbimizle verdiğimiz cevaplarla bencil oluruz. Bir şikayet, bin şikayete yol açar. Bir korku, bin korkuyu tahrik eder. Her koyunda bütün sürü koşar. O nedenle de hassas yürekli olanlar insanlardan biraz kaçarlar. Bunlar dostluğun üzerinde düşünmesi gereken şeylerdir. İnsanların sözlerinden sakındığı için yalnızlığı seven hassas adama hemen bencil deyip çıkarız. Bir dostun yüzünden okunan hüzün, acı kaygıya katlanamamak, katı bir kalbin kanıtı değildir. Ve dertlilerle bir arada bulunmak isteyenlerin kendi dertlerine mi daha düşkün oldukları, daha cesur mu yoksa daha kayıtsız mı oldukları kestirilemez. O ahlakçı şaka yapmış. Başkalarının dertleri kolay katlanılır şey değildir. Teselli. Mutluluk ve felaket düşünülemez. Zevk adını verdiğimiz şeylerden ya da romatizma, diş ağrısı, engizisyon işkenceleri gibi can acılarından söz etmiyorum. Nedenlerini düşünmekle bunların hakkında bir fikir edinebiliriz. Çünkü nedenlerin mutlak bir eylemi vardır. Örneğin elime kaynar su dökülecek olursa, bir otomobilin altında kalsam, elimi bir kapıya sıkıştırsam, bütün bu durumlarda duyacağım can acısını ya da bir dereceye kadar başkasının acısını tahmin edebilirim. Ama mutluluk ya da mutsuzluğumuzu oluşturan o kanıların şekline gelince ne başkaları ne de kendimiz hakkında bir şey düşünebiliriz. Her şey düşüncenin alacağı yöne bağlıdır. Hem insan canı istediğini düşünemez. Hiç de hoş olmayan düşüncelerden kurtulmamız mümkündür